sayfa 429. Cem'le birbirlerini aslında ne kadar az tanıdıklarını düşünüyor. Aralarındaki bağ ölü bir adamdan başka bir şey değil. Biz dediğin kimler Cem? Merakımı bağışla. Karın mı yoksa arkadaşların, ortakların falan mı? Karımdan ayrılalı epey oldu. Çocuklar da tatillerde birkaç hafta dışında pek gelmiyorlar buraya. Onlar Bodrum'a, Avrupa'ya falan gidiyorlar. Biz dediğimin farkında değilim. Herhalde bağdaki adamları kastettim. Ne bileyim ben, insan toprakla uğraşırken çevresindeki adamlarla da farklı ilişkiler kuruyor. Bir kahyam var örneğin. Karısı çocukları bağdaki evlerden birinde kalıyorlar. Ücreti adamım o ama daha çok ortağım gibi. Yani ben öyle görüyorum onu. Bunun dışında yalnız yaşıyorum Ülkü. Yaz aylarında arkadaşlar eş dostluk gelir. Kimsinin de burada evi var zaten. Kışın ben de pek kalmıyorum buralarda. İstanbul'a dönüyorum. İşler olmasa bana kalsa hiç ayrılmam adadan. Şirketler ne oldu? Hani 12 Eylül'den sonra kaçak göçek yaşarken iş ilanını okuyup sen olduğunu bilmeden sekreterlik için başvurmuştum da ikimiz de ne yapacağımızı şaşırmıştık. Ben hiç de şaşırmamıştım. Üstelik kabul etseydin sevinecektim. Sevimli sevimli gülüyor. İş teklifim hala geçerli, haberin olsun. Her neyse, geçmiş günler. Şirketleri sormuştum. İşler eskisi gibi devam ediyor. Krizden etkilendik tabii. Bir süre için küçülmeyi göze aldık. Yavaş yavaş atlatıyoruz sanırım. Ama ben hemen olmasa da adım adım o defterleri kapamayı düşünüyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Belki hisselerimi ortaklara devrederim ya da becerebilirsem bir süre daha direnir. Sonra oğlanı geçiririm işin başına. O benim gibi değil. Bu işlere meraklı. Zaten Amerika'da işletme okuyor. 2000'lerin dünyasında Türkiye denilen Susurluk bataklığında bizim gibilerin saklanacak ıssız adalara ihtiyaçları var. Eski arkadaşların çoğu Bodrum'a, Ayvalık'a, Ege ya da Akdeniz sahiline sığınmışlar anladığım kadarıyla. 2 aydır İstanbul'dayım. Kaçanlara hak veriyorum. Hala muhteşem bir şehir İstanbul ama insanı her anlamda hırpalıyor. Benim de epeyce eski solcu şehir kaşkını var tanıdığım. Burada bile var. Bir bölümü kendisiyle barışık ve yeni yaşamından mutlu. Ama çoğu sığındıkları sanal adacıklarda insanlardan çok kedilerle, köpeklerle ilgilenerek, insanlara küfredip, hayvanlara sarılarak, geçmişlerini ağlayıp, dünyaya küserek tüketiyor günlerini. İşte geldik. Şu ağaçlıktan itibaren benim bağımsız cumhuriyetim başlıyor. Bir tutam felsefe yapmama izin verirsen, ıssız adaya ağır ağır ölmeye mi yoksa adayı yeşertmeye mi geldiğine bağlı her şey. Ben yeşertmeye geldim. Araba iki taraflı bağlar arasından geçerek ilerliyor. Çitle çevrili derme çatma geniş bir kapıdan yine kütükler arasından giden toprak bir yola giriyorlar. Üzümleri göremiyorum diyor Ülkü. Bağ bozumuna yetişemedim. Çoğu toplandı da ondan. Evin arka tarafında biraz yemelik üzüm bıraktık. Diğerleri küfe küfe şaraphanelere gitti. Geniş toprak bir avluda cipi zınk diye durduruyor. İki iri çoban köpeği kuyruklarını sallaya sallaya cipe doğru koşuyorlar. Sana Moruş'la Faraş'ı tanıtayım diyor Cem. Bağlarımızı, bahçelerimizi onlar bekler. Yani benim köpeklerim. Öyle demin konuştuğumuz gibi pişmanlıkların ve hayal kırıklıklarının yerine konulmuş, ilaç niyetine beslenen yaratıklar değil, köpek gibi köpekler. Eğilip hiç de yapmacık olmayan bir hareketle çevresinde zıplayıp duran köpeklerin uzun ıslak burunlarını okşuyor. Adanın taşlarından adaya özgü mimariyle yapılmış küçük pencereli, sundurmalı mavi kapılı eve doğru yürürken bir başka adadaki bir başka evi, bir başka köpeği hatırlıyor. Bir ay önceydi. Dayanamamış ada vapuruna binip büyük adadaki köşkü görmeye gitmişti. Mimoza mevsimi değildi. Yasemin kokusu da yoktu havada. Ama güller açmıştı. Eski yazları anımsatan sarı pompon gülleri, kokulu reçel gülleri, pembe yediverenler, sarı kayısı gülleri, ateş kırmızısı güller. Ağustos ortalarıydı, sıcaktı. Yine de köşke tırmanan yokuşu yürüyerek çıkmak istedi. Belki de hayatında hiç olmadığı kadar bol vakti vardı. Kimse ondan bir şey beklemiyor, hiçbir yere yetişmesi gerekmiyordu. Gazeteden ayrılırken Türkiye'ye iş sürmeye gidiyorum demişti. Yalan söylemiş sayılmam. Arının katillerinin olmasa da kendi geçmişimin izini sürüyorum. Büyük adayı iyi tanımazdı. Köşkün yolunu hatırlıyordu ama ne kadar yürüneceğini hesaplayamıyordu. Bir ara durup çevredeki evleri, bahçeleri dikkatle inceledi. Sanki bu kadar uzun görünmüyordu. Belleğinde tanıdık bir nesne, bir işaret aradı. Örneğin sokağa taşan mimozalar, oymalı perforje bir kapı, ahşap beyaz bir ev, mor salkımların sardığı bir bahçe duvarı. Tanıdık bir şeye rastlamadı. Yokuşun denize bakan tarafında 3 katlı, büyük süslü bir apartman vardı. Bahçe kapısı yola bakıyordu ve açıktı. Bahçede başı bağlı, şalvarının üstüne uzun basma bir etek çekmiş genç bir kadın, sıcaktan bütün vücudu isilik olmuş, yarı çıplak küçük bir oğlanı azarlayarak eve sürüklemeye çalışıyordu. Herhalde kapıcı ailesi diye düşündü. Bahçe kapısından aceleyle girip kadına yetişti. Köşkün nerede olduğunu sormak istiyordu ama nasıl soracağını bilemiyordu. Bir arkadaşımın evini arıyorum dedi. Belki bilirsiniz, soyadları Murat'tı. Bekçinin adı da Salih Efendi'ydi. Bir de büyük köpekleri vardı. Bahçe içinde beyaz bir köşktü. Kadın boş gözlerle baktı. Biz yeniyik dedi. Aha bu evde yapılalı daha 3 yıl olmuş. Bu dolaylarda o dediğin gibi ev görmemişim. Bir varıp sorayım babama. O daha eskidir. Sonra ana giriş merdivenlerinin altında kalan bodrumdaki kapıcı dairesine doğru seslendi. Hele bir bak baba. Bu kadıncağız birilerini sorar durur. Sorduğuna pişman olmuştu. Belli ki bilmiyorlardı. Adam gelmeden çekik bitmek de ayıp olacaktı. Kapıda oyalanırken gözü bahçenin yola bakan kuytu bir köşesinde yan yana duran 2 büyük palmiye ağacına takıldı. Yıllanmış, kocamış ağaçlardı. Kabuk kabuk, kat kat gövdeleri yaşlarını haber veriyordu. Deniz tarafındaki ulu fıstık camı rüzgarların etkisiyle batıya doğru eğilmişti. Hatırladı. O sabah bahçeye indiğinde Salih Efendi kucağında mimozalarla fıstık camının altında duruyordu. Sonra şiddetli lodostan ve çiselemeye başlayan yağmurdan korunmak için palmiyelerin bulunduğu kuytu köşeye gelmiş, örfi idare ilan edilmiş küçük hanım demişti. Köşk buradaydı, tam da şu 3 katlı apartmanın kurulduğu yerde. Hızlı adımlarla gerisin geriye bahçe kapısına doğru ilerlerken sakallı poturlu adam uçkurunu bağlamaya çalışarak yetişti. Bir yer mi sormuştun hanım? Evet, evet ama hatırladım. Buralarda değildi. Sokağa şaşırmış olmalıyım. Rahatsız ettim, kusura bakma. Burası değildir diye bağırıyordu adam arkasından. Burada eskiden bir paşanın mı, zengin birinin mi ne köşkü varmış. Sonra yanmış, sonra sonrasını duymadı. İçerisi de serindir. Önce gel bir dinlen, sonra etrafı gezdiririm sana diyeceğim. Evin içi tam beklediği gibi. Yerel mimari, abartık olmayan yerel süsler, üzümle ve şarapla ilgili her şey, kitaplar, aletler, kadehler, şişeler, etiket koleksiyonu, neye yaradığını anlayamadığı nesneler, resimler ve değerli orijinal tablolar, üzeri üzüm kabartmalı amforalar. Amforalarımla övünüyorum diyeceğim. Roma döneminden kalma tek tük kabartmalı amforalardan ikisi bende. Duvarlardaki ince ahşap çerçevelerin içine gelişigüzel karmakarışık yerleştirilmiş izlenimi veren ama erbabının bir dekoratöründen çıktığını hemen anlayabileceği, tümü adada ve bağlarda çekilmiş çoğunun orta yerinde Cem'in gülen mutlu yüzünün görüldüğü fotoğraflar. Fotoğraflar yalancıdır. İnsanlar objektife hep gülerek bakarlar. Birbirlerine sarılırlar, mutlu görünürler. Benim aile albümüm bunlar. Bak bu oğlum, bu da kızım. Ötekiler adaya misafir gelen eş dost. Burada insanın en fazla ihtiyacı olan şey. Burada gerçekten de mutlu görünüyorsun Cem. Evet, gerçekten mutluyum. 20-30 yıl önce beni hiç de mutlu etmeyecek şeylerden şimdi çok tat alıyorum. Hayatımın her parçası, her dönemi başarılı ve parlak değildi. Hele de duygusal hayatım, evliliğim falan. Ama şimdi beklentilerim de değişti, mutluluklarım da. Fotoğraflara ilgisiz görünmemek için şöyle göz ucuyla bakarken birden şaşırıyorum. Yakın gözlüklerini takma ihtiyacı hissediyor ama gözlüğü hemen elinin altında değil. Yüzünü yaklaştırıyor. Olamaz. Cem, kadının hangi fotoğrafa baktığını görüp hemen anlıyor. İçinden kendine bildiği bütün küfürleri sıralıyor. Nasıl düşünemedim? Neden kaldırmadım o resmi oradan? Ömer bu, diyor ülkü fısıltıyla. Şu fotoğraftaki adamı diyorum. Kim o? Ömer mi? Evet, Ömer Ulaş, eski kocam. Bilmem beni bağışlayacak mısın? Fotoğrafı orada unuttuğum için. Nedense ne zaman görüşsek hep böyle tuhaf rastlantılar oluyor. Ne var bağışlanacak? Sadece çok şaşırdım. Tanıştığınızı bilmiyordum. Onun Moskova'da, Berlin'de falan olduğunu sanıyordum. Gençlik yıllarımdan, solculuk dönemlerimden kalma bir tanışıklık. Hangi örgüte katılalım, hangi devrim stratejisi doğru, ne çeşit solcu olalım diye şaşkın yapaladığımız yıllarda bir veya iki kere görüşmüştük Ömer Hoca ile. Sonra yine o akıl ermez rastlantılardan biriyle onunla Moskova'da karşılaştık. Bir tekstil heyetiyle gitmiştim Rusya'ya. Orada bizim hem çevirmenliğimizi hem de bir çeşit aracılığımızı yapıyordu. Biraz konuştuk. Keyifsiz gördüm. Kendini tüketen bir hali vardı. Her neyse. Oralarda kalmamasını, dönmesini söylemeye çalıştım. Espri yapacak halim pek yoktu ama şaka yollu. Türkiye'ye dönecek olursam şöyle Akdeniz, Ege kıyılarında falan bir iş olmalı dedi. Ben de adaya gelin. Bağlarda çok iş var, size ihtiyacımız olur diye bir şeyler söyledim. Sonra yıllar geçti, bir gün İstanbul'da şirkete telefon geldi. İnanmayacaksın ama Ömer Ulaş. Sonra da bu yıl ilkbaharda birlikte geldik Bozcaada'ya. Fotoğraf o zaman çekildi. Ne tuhaf, onu ilk tanıdığım zamanki mahşup tavşan gülümsemesi var yüzünde. Sonraki yıllarda o gülüşü kaybetmişti. Bunları kendi kendine mi, yüksek sesle mi söylediğini bilmiyor. Biraz fazla içiyor sanırım diyor Cam. Burası aslında tam Ömer Hoca'ya göre bir yer. Fazla içiyor dediysem yanlış anlama, alkolik falan değil. Burada gerçekten iş var mı Ömer için, yoksa kıyak mı çekiyorsun? Gerçekten iş var. Kıyak çekiyorsam da ona değil, kendime çektiğim bir kıyak bu. Anlatması güç. Sana bir sürü pürüzü ve karın ağrısını göze alıp özel sekreterliğimi, yani yardımcılığımı kabul etmen için ısrar ederken de aslında sana değil, kendime kıyak çekiyordum. Her neyse, Ömer ile hikaye şöyle bağlandı. Bazı işleri varmış, nedir bilmiyorum. Onları halledecek. Eylül sonu Ekim başı gelip öteki bağda küçük bir ev var, oraya yerleşecek. Kışın daha çok İstanbul'da olmak zorundayım. En azından şimdilik benim yerime bağlara, adamlara göz kulak olacak. Ülkü'nün kafasının içinde yine Aragon'un hüzünlü dizeleri. Bir başka kader için donatılmış şu yenilmiş askerlere benziyor hayat. Mutlu aşk yoktur. Gözlerini Ömer'in de bulunduğu fotoğraftan ayırmadan içini yokluyor. Onu görmek istiyor muyum? İçi ezile ezile, hatta utanarak hayır cevabı veriyor. Ömer'in döndüğüne sevindim diyor. Hele de buraya gelmek istemesine çok sevindim. Sen Moskova'da onu nasıl gördün bilmiyorum ama ben son kez Leipzig'te gördüm onu. Gerçekten de kendini tüketiyordu. Bir arkadaşım vardı. Herkes ölmek için kendi toprağına dönmek ister derdi. Bazen de tam tersi, yaşamak için kendi toprağına döner insan, yabancı topraklarda yaşayamayacağını hisseder. Belki de haklısın. Bazen iyi şeyler de olabiliyor hayatta. Arın konusu gece köydeki balıkçı meyhanesinde yemek yerlerken açıldı ilk kez. Konuyu Cem açmıştı galiba. Sana ulaşmaya çalıştık Erim'le. Sende bazı bilgileri olabileceğini düşünüyorduk. Verdiğin telefonlarda ve adreslerde yoktun. Merak ettik ama güvenlik için bir süre ortalarda görünmemeyi yerlediğini düşündük. Yanlış düşünmemişsiniz. Hem güvenlik nedeniyle hem de kendimi çok kötü hissettiğim için bir süre bambaşka iklimlerde dolaştım. Arın'ın ölümünün, yani cinayetin üstünden neredeyse bir yıl geçti. Şimdi ne düşünüyorsun Ülkü? Bildiğin bir şeyler var mıydı gerçekten? Bilip de açıklamadığın şeyler. Özür dilerim, sakın yanlış anlama. Arın benim en eski arkadaşımdı biliyorsun. Olayın etkisinden hala kurtulamadım. Sonra şu susurluk falan oldu. Pandora'nın kutusu açıldı, bütün pislikler ortalığa döküldü. Arın'ın öldürülmesiyle bu pislikler arasında bir ilişki olabileceğini düşündüm. O zaman öfkem isyana dönüştü. Temiz toplum eylemlerini, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gibi eylemleri desteklemeye çalıştım. Ama hiçbiri içimizi ferahlatmaktan öteye geçmiyordu. Kandilli tepelerinde lüks bir villada ışıkları yakıp söndürüyordum gece saat 9'da. Benden başka da üşütük yoktu bizim sitede tabii. Sonra iyice umutsuzluğa kapıldım. Erim'le de uzun uzun konuştuk bunları. Bildiklerim senin bildiklerinden fazla değildi. Vatanı ve devleti koruduğunu sanırken, istemeden de olsa, dolaylı da olsa cinayetlere kadar varan pis işlere karıştığını fark etmişti. Onu bunun fark ettiğini de başkaları fark etmişlerdi. Bardağı taşıran damla Paris'teki konferansta söyledikleri oldu. Hiçbirinizin bilmediği, sadece benim bildiğim tek şey var, hemen ertesi gün Türkiye'ye dönüp istifasını vermeye ve bütün hayatını değiştirmeye kararlıydı. Örneğin çok uzak bir ülkeye gidip orada sokak ressamlığı yapmak gibi fanteziler. O gece yemekte bunları anlattı bana. İzlendiği gibi bir korkusu vardı. Ama sanırım işi öldürmeye kadar götüreceklerini hiç düşünmüyordu. Çok uzak bir ülkede sokak ressamdı. Arana ne kadar yabancı bir hayat planı. Hayatta herkesin, hepimizin bedelini ödeyip efendilerinden özgürlüğünü satın almak istediği bir an olur. Arın'ın özgürlük bedeli ağırdı. Cem ne zamandır kendini tutmaya, bastırmaya çalıştığı soruyu nihayet sordu. Oğlun Arın'dan mıydı Ülkü? Ne tuhaf. Son günlerde bu soruyu soran ikinci kişisin sen. Birincisi annemdi. Hayır desem inanacak mısın? İnanmayacaktı. Sustular. Şaraplarına daldılar. İtiraf et ki evde sana tattırdığım benim bağların şarapları çok daha iyiydi dedi Cem. Harikaydı ama bu da pek fena değil. Cem kaliteli şarap elde etmenin püf noktalarını anlatıyordu. İskeleye yanaşan teknelere, ay ışığında olduğundan daha görkemli görünen kaleye, yan masadaki genç çifte baktı. Benim özgürlüğümün bedeli de Arın'ınki kadar yüksek mi, ödeyebilir miyim diye sordu kendi kendine. Adaya geleli bir hafta olmuştu. cam adasını sevdirmek için didiniyordu. Bazen bağlara dolaşıyorlar, bazen cipe binip adanın en uzak, en unutulmuş köşelerine kadar gidiyorlar. Kayalıkların arasındaki incecik sarı kumla kaplı, pırıl pırıl küçük koylarda ya da geniş plajlarda denize giriyorlardı. Mevsim geçmişti, ada tenhaydı. Kuru otları ve yaprakları savuran rüzgarın sesinden başka ses duyulmuyordu çoğu zaman. Bazen de Cem onu yalnız bırakıyordu. Gönlünce gezsin, dinlensin, yaralarını sarıp mutlu olsun diye. O gün de yalnızdı. Hafifçe sararmış bağları, güz renkleri kuşanmış bahçeleri aşıp toprak yoldan denize doğru yürüdü. Rüzgar esiyordu. Adaları ada yapan, esmediği zamanlar insanın içine olağanüstü bir şeyler yaşanacakmış duygusu veren, sararmış dikenleri dört bir yana savuran sonbahar yapraklarını peşine takan, bulutları uzaklara sürüp yağmuru dağıtan rüzgar. Rüzgara karşı denizin tuz ve yosun kokusunu içine çeke çeke yürüdü. Uzamaya başlamış saçlarını ensesinde toplayan saç tokasını çıkarıp saçlarını rüzgara bıraktı. Saçların asi sular gibi dağıldı diyen kimdi? Bir sepet kestane gibi dağıldı diyen kim? Ne önemi var? Saçlarım uzayıp dağılınca güzel olurum, kendim olurum. Arının yıllar önce mimozalı evin yatağında bıraktığı saç tokasını bir ömrün özeti gibi getirip verdiği geceden beri uzatıyordu saçlarını. Saç tokasını avucunun içinde sıktı. Herkes, hepimiz ölüp gittikten sonra da zamana direnecek olan sihirli nesne. Bir an saç tokasının gerçekten de sihirli olduğuna, avucunda sıkıp bir dilek dilese dileğinin gerçekleşeceğine inandı. Gitgide sertleşen rüzgara karşı deniz kenarındaki sarp kayalıklara doğru saçları yüzüne, boynuna, omuzlarına dolanarak yürürken nasıl bir dilek dileyeceğini düşündü. Aklına hiçbir şey gelmediğini, hiçbir dileği olmadığını hüzünle fark etti. Top top olmuş sarı dikenler çevresinde uçuşup saçlarına takıldılar. Güneş batıyordu. Kayalar kızıla çalmıştı. Erguvan rengi deniz, kızıl kayalar, ufukta kıpkızıl bir yangın gibi batan güneş, arkada bağlar, salkımlar ve rüzgar, rüzgar, rüzgar. Sonra o kuş geldi. Çengel gagalı, vahşi bakışlı kuş. Kartal değildi, akbaba da değildi. Yırtıcı bir kuştu ama. Kayaların tepesine tünedi, bir çığlık attı. Göz göze geldiler. Eflatun kızıl bir ışık içinde, ıssız kayalıkların ve köpüren denizin üstünde, saçları alev rengine dönüşmüş kadınla, tüyleri kızıla salan kuş, bir an hareketsiz durup birbirlerini ölçtüler. Sonra kuş, batan güneşe doğru havalandı, yükseldi, yükseldi, giderek küçülen kızıl bir top gibi görünmez oldu. Sihirli saç tokasına hangi dileği fısıldarsam fısıldayayım, önümdeki seçenekler belli diye düşündü. Kızıl kuşun yaptığı gibi kayaların üstünden ok gibi boşluğa atabilirim kendimi. Bağlara, rüzgarlara, adanın güzelliğine, dinginliğine sığınabilirim. Ya da hiçbir şey olmamış gibi eski yaşamıma, işime, haberlerime de dönebilirim. Huzur evindeki yaşlı kadına gecikmiş bir borcu ödemek. Onu da alıp küçük eve sığınmak da bir başka seçenek. Kulağının dibinde tanıdık bir ses söylenip duruyordu. Vatanına, milletine, atana, cumhuriyete karşı ödevlerin, ailene, eşine, çocuklarına karşı vazifelerin, işçi sınıfına, partiye, devrime karşı görevlerin. Babamın, annemin, okuldaki baş rahibenin sesi mi, yoldaşlardan birinin sesi mi yoksa? Saçlarını sıkıca ensesinde toplayıp saç tokasını taktı. Birinci seçenek için uçmasını bilmek gerek diye düşündü. Oysa ben yarım yüzyıllık ömrüm boyunca kuşlar gibi özgür olamadım hiç, uçmasını bilemedim. Batan güneşin renklerini kanatlarında toplamış, kızıl kuş bir çember çizip kayalıklara döndü. Güneş batmış, ufkun kızıllığı erguvani griye çalmaya başlamıştı. Havanın birden serinlediğini fark etti, hafifçe ürperdi. Yarın olmazsa öbür gün ayrılmalıyım bu adadan. Rüzgarı arkasına alıp bağlara doğru yürüdü. Kitabın sonu. 7 Aralık 2007, sayfa 438.